Riyazu Salihin min kelami Seyyidil Murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا وَأَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَمَّا بَعْدُ. Bizleri yeryüzünde iman nimetiyle şereflendiren, kainatın en güzel insanını bizler için seçip gönderen, günah işlememize rağmen hala daha çeşit çeşit nimetlerini bizlere yağdırmaya devam ettiren ve bizleri bir kere daha nübüvvet pınarının etrafında kuruyan gönül fidanlarımızı sulamak için bir araya getiren Rabbimizi, mahlukatı adedince, kelimelerinin sayısınca, arşının ağırlığınca hamd ile tesbih ederiz. Biz şehadet ederiz ki Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir eşi, benzeri ve dengi yoktur. Ondan başka ilah ve mabut yoktur. Ve biz yine şehadet ederiz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Ey Rabbimiz, fitne fesadın çoğaldığı, anlayışların bozulduğu, ölçülerin değiştiği günümüz dünyasında bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Sözlerimizde ve fiillerimizde yanlışa kaydırma. Ayaklarımızı ve kalbimizi dinin üzerinde sabit kıl. İlahi mesajların gölgesi altında izzetli bir hayat yaşamayı cümlemize ikram et. Amin, amin. Bi hurmeti Seyyidil Mürselin. Evet sevgili dinleyenler, bir önceki dersimizde Riyazu Salihin'in tevekkül babının 78. hadisi şerifine kadar gelmiştik. Şimdi kaldığımız 78. hadis-i şerifinden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. An Cabirin radıyallahu anhu ennehu gaza ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kıbele Necdin. Felemma kafala Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem kafala ma'ahum. فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالْ إِنَّ هَذَا اِخْتَرَضَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتَةٌ قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قُلْتُ اللَّهُ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ جَابِرٌ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَاتِ الرِّقَاعِ فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترته فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Jabir radiyallahu anhu reported, I went in an expedition along with the Prophet, peace be upon him, in the direction of Najd. When Messenger of Allah returned, I also returned with him. Then the midday sleep overtook us in a valley full of prickly shrubs. Messenger of Allah got down and the people scattered around seeking shade under the trees. Messenger of Allah hung up his sword on the branch of a tree. We were enjoying a sleep when Messenger of Allah, peace be upon him, called us. And lo, there was a desert Arab Bedouin near him. He, peace be upon him, said, "This man brandished my sword over me while I was asleep. I woke up and saw it in his hand unsheathed. He asked, 'Who will protect you from me?' I replied, 'Allah, thrice.' He did not punish and sat down." Imam Bukhari and Muslim narrated this hadith. In another narration, Jabir radiallahu anh said, "We accompanied Messenger of Allah in the campaign of Dhatul Riqa. We left Messenger of Allah to take rest under a shady tree. One of the polytheists came to him. The sword of Messenger of Allah was hanging on a tree. He drew it and said, 'Are you afraid of me?' Messenger of Allah said, 'No.' Then he said, 'Who will then protect you from me?' Messenger of Allah, peace be upon him, replied, 'Allah.'" And in a narration of Abu Bakr al-Ismaili, the polytheist asked, "Who will protect you from me?" Messenger of Allah replied, "Allah." As soon as he said this, the sword fell down from his hand, and Messenger of Allah, catching the sword, asked him, "Who will protect you from me?" He said, "Please forgive me." Messenger of Allah, peace be upon him, said, "On condition you testify that there is none worthy of worship but Allah, and that I am his messenger." He said, "No, but I promise you that I shall not fight against you, nor shall I be with those who fight with you." The Prophet, peace be upon him, let him go. He then went back to his companions and said, "I have come to you from one of the best of mankind." Jabir radıyallahu anh, sahabenin ileri gelenlerinden Cabir radıyallahu an, kendisinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Necid taraflarında bir savaşa çıktığını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaştan dönerken onun yanında bulunduğunu, öğlenleyin istirahat vakti geldiğinde ağaçlık, çalılık bir vadide mola verdiklerini ve mücahitlerin ağaçlar altında gölgelenmek için çevreye daldıklarını rivayet ederek sözüne şöyle devam etti: "Ve nezele Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme tahte semuratin." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem semura denilen sık yapraklı bir ağacın altında istirahate çekildi. فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ Kılıcını ağaca astı. وَنِمْنَا نَوْمَةً Ve biz uykuya daldık. Hep birlikte uyuduk. فَاِذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَ Kısa bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizi çağırmasıyla uyandık. وَاِذَا عِنْدَهُ اَعْرَابِيٌ Bir de baktık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir bedevi var. فَقَالَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne hâzâ ihtarada aleyye seyfi ve ene naim. Ben uyurken bu adam kılıcımı almış. Festeyqaztu ve huve fî yedihî salte. Uyandığımda kılıcımın üzerime doğru çekilmiş olduğunu gördüm. Kâle men yemna'uke minni. Bu adam seni benim elimden kim kurtaracak dedi. Kultu Allah selâfen. Ben de üç defa Allah, Allah, Allah cevabını verdim. Cabir radıyallahu anh diyor ki, وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamı cezalandırmadı ve oturdu. Bu hadis-i şerif, Bukhari'nin Kitab-ül Cihad Bab 84, İmam Müslim'in Kitab-ül Fezail 13'te kayıtlı bulunmaktadır. Bukhari Kitabul Megazi Bab 31'de zikredilen başka bir rivayette Cabir radıyallahu an şöyle diyor. Künne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bizzatir rika. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte zatir rika savaşında bulunuyorduk. Fe izâ eteyne ala şeceratin zaliletin تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Biz gölgesi bol bir ağaç bulduğumuzda onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bırakırdık. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcı ağaçta asılıyken müşriklerden bir adam geldi. Faktaradahu fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcını çekti ve şöyle dedi. Tehafuni benden korkuyor musun? Fekale la Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır cevabını verdi. Kale men yemna'uke minni Adam seni benden kim kurtaracak? Dedi. Kale Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah cevabını verdi. Sevgili dinleyenler, bu ikinci rivayetten birinci rivayette zikredilen Necid taraflarındaki gazvenin Zatur Rika gazvesi olduğunu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kılıç çeken adamın müşriklerden bir bedevi olduğunu öğreniyoruz. İmam Bukhari sahihinde hiçbir rivayeti boşu boşuna tekrarlamamıştır. Mükerrer rivayetleri ya senedinde ya da metindeki önemli bir bilgiden dolayı tekrarlamıştır. Bakınız bu hadisin Hicri 371 tarihinde vefat eden Bukhari ve Müslim üzerine müstahraç eser vermekle tanınan Ebu Bekir el-İsmaili'nin sahihinde zikredilen başka bir rivayetinde çok daha önemli bir bilgi vardır. قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي Bu adam Resulullah'ın kılıcını çekince, şimdi seni benden kim kurtaracak dedi. قَالَ Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah cevabını verdi. فَسَقَتَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ Bunun üzerine adam sarsılarak kılıç elinden yere düştü. Bu sefer فَأَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْفَ فَقَالَ Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı aldı ve adama مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ya seni benden şimdi kim kurtaracak dedi. Kale kun hayra ahizin. Adam kılıç elinde olanların en hayırlısı ol diyerek Efendimiz'den eman istedi. Kale teşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'tan başka ilah olmadığına benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik ediyor musun diye sordu. Kale la. Adam hayır cevabını verdi. Velakin uahiduke en la uqatileke ve la ekune ma'a kavmin yuqatilunek. Ancak seninle savaşmayacağıma ve seninle savaşan hiçbir topluluğun içinde olmayacağıma söz veririm dedi. Fekallâ sebîle. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamı serbest bıraktı. Fe'ete ashabehu fekâle ci'tukum min indi hayrin nâsi. Bu adam arkadaşlarının kavminin yanına dönerek insanların en hayırlısının yanından size geliyorum dedi. Bir başka ifadeyle dünyadaki en değerli insanın yanından geliyorum cevabını verdi. Sevgili dinleyenler, Zatur Rika gazvesi hicretin 6. yılında gerçekleşmiştir. Gazvetu Zatur Rika, çaputlar savaşı demektir. Bu gazveye çaputlar savaşı denmesinin sebebini, bakınız sahabeden Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, bir başka hadis-i şerifte nasıl açıklıyor? Haracna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme fi gazatin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir savaşa çıkmıştık. Ve nahnu sittetu neferin beynena ba'irun. Her altı askere ancak bir binek düşüyordu. Na'taqibuh. Biz o bir bineğe, bir tane deveye ve bir ata, bir bineğe nöbetleşe biniyorduk. فَنَقْبَتْ اَقْدَامُنَا. Bir askere ancak beş kişi bindikten sonra sıra geldiği için çok yürümekten dolayı ayaklarımız şişip patlıyordu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh diyor ki وَنَقْبَتْ قَدَمِي. Benim de ayaklarım patladı ve sakadat azfari. Ayak tırnaklarım düştü. Fekunna nelufu ala arculinal khiraqa. Bu nedenle ayaklarımıza elbiselerimizi yırtıp çaput bağlardık. Fesummiyet gazvetu zatir riqa. Bu sebeple bu savaşa çaputlar savaşı denildi diyor Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh. Sevgili dinleyenler, bakınız, başta Efendimiz aleyhissalatü vesselam olmak üzere sahabeler bu dinin yeryüzüne yayılması ve gelecek nesillere aktarılması için ne zorluklar çekmişler. Allah yolunda yürümekten ayakları şişip tırnakları düşmüş. Ama yine de onlar seslerini çıkarmadan büyük bir aşkla elbiselerini yırtıp ayaklarına bağlayarak yollarına devam etmişler. Ve o savaşa çaputlar savaşı ismi verilmiş. Allah bu dine bu kadar hizmet eden o yıldızlardan razı olsun, bizleri de onların yolundan gitmeye muvaffak eylesin. Sevgili dinleyenler, burada önemli bir noktayı hatırlatmakta fayda var. Bu din için bu kadar zorluklara katlanıp canlarını ve mallarını veren sahabelerin bu ve buna benzer daha nice güzel davranışlarından dolayı Allah Teala onları Kur'an-ı Kerim'de övmüştür. Şimdi günümüzde bu din için değil ayaklarının şişip tırnaklarının düşmesi, kuş tüyü yataklarındaki uykusunu bile feda etmeyen insanlar kalkıp o yıldızlar hakkında ileri geri konuşuyorlar. Onlara söyleyeceğimiz tek kelime şudur: utanın. İlk önce o yıldızlar gibi samimi olun. İslam iyice yüreğinize ve hayatınıza hakim olsun. Onların katlandığı zorluklara katlanın. Onların yaptığı güzel amelleri yapın. Ondan sonra onları eleştirmeye kalkın. Sizin hayatınızla onların hayatlarını karşılaştırdığımızda, sizin vadilerin diplerindeki çakıl taşları olduğunuzu, onların da gökteki yıldızlar olduğunu görüyoruz. Bakınız siz, Allah'ın yürekleri parçalayan onlarca emirlerine rağmen, daha altınızdaki arabayı, saray gibi evlerinizi Allah yolunda feda edemezken, o yıldızlar bu yola canlarını veriyorlardı. Siz hayatınızda yüzlerce Kur'an hükümlerini çiğnerken, binlerce hadisleri terk ederken, o yıldızlar Kur'an'ın bir ayetine, Efendimizin bir sözüne canlarını veriyorlardı. İşte Cabir radıyallahu anh diyor ki, قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اُحُدٍ Bir adam Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, اَرَأَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فَاَيْنَ اَنَا Ya Resulallah, ne dersiniz? Eğer şimdi ben öldürülürsem, benim yerim neresidir? Ben nerede olurum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek kelime söyledi. Fil cenne, cennette olursun. Senin yerin cennettir dedi. فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ Bunun üzerine adam hemen elindeki hurma tanelerini yere attı. ثُمَّ قَاتَلَ Sonra düşman üzerine yürüyüp çarpışmaya başladı. حَتَّى قُتِلَ Ta ki öldürülene kadar. Ta ki şehit oluncaya kadar. Bu hadis-i şerif İmam Bukhari'nin Kitabul Megazi 17, İmam Müslim'in İmare 143'ünde kayıtlı bulunmaktadır. Ama siz işlediğiniz günahların etkisiyle bozulan beyinlerinizde hemen itiraz edip bu adam peygamberi gördü, peygamberi bizzat gördüğü için bu işi yaptı diyeceksiniz. Alın size başka bir delil. Bakalım buna ne diyeceksiniz? İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Ebu Musa el-Eş'ari'nin oğlu Ebu Bekir diyor ki, Semi'tu ebi radıyallahu anhu ve huve bihadratil aduvvi yekul. Bir düşman ordusuyla karşı karşıyayken babamı şöyle söylerken işittim. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, İnne ebvâbel cenneti tahte zilâli suyuf. Hiç şüphesiz ki cennetin kapıları kılıçların gölgesi altındadır. Fekâme raculun fekâle. Bir adam ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ya Eba Musa, e ente semi'te Resûlallâhi sallallahu aleyhi ve selleme yekûlu hâze. Ey Ebu Musa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylerken sen mi işittin? Kale naam. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh yine tek kelimeyle cevap verdi. Evet. Feraca'a ina ashabihi. Bunun üzerine adam arkadaşlarının yanına döndü. Fekale ekra'u aleykümselam. Size selam söylüyorum. Allah'a ısmarladık dedi. ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ Sonra kılıcının kınını kırıp attı. ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ اِلَى الْعَدُوُ Sonra da kılıcıyla düşman üzerine yürüdü. فَدَرَبَ بِهِ Ve kılıcıyla düşmana vurmaya başladı. حَتَّى قُتِلَ Ta ki öldürülünceye kadar. İşte Efendimizin bir sözüne canlarını veriyordu o yiğitler. Hem onu görmek de dünyanın en büyük bahtiyarlığına erişen sahabeler, hem de onu görmediği halde onun yoluna gönül veren tabiiler. Peki ya biz? Ya biz Efendimizin binlerce sözünü işitmemize rağmen bizler ne yapıyoruz? Sevgili dinleyenler, fasıkların fıskına daha fazla cevap vermekle zaman harcamadan önce biz asıl hadis-i şerifimize dönüp bu hadis-i şeriften çıkaracağımız hüküm ve dersleri şöyle sıralayalım. 1. Bu hadis-i şerif peygamberimizin nübüvvetinin yani peygamberliğinin bir ispatıdır. Onun Allah tarafından gönderilen gerçek bir peygamber olduğunun delillerinden birisidir. Çünkü kafasının üzerine kılıcı çekip onu öldürmek isteyen bir adama beşeri hiçbir kurtuluş yolu olmadığı halde hiç tereddüt etmeden gayet sakin bir şekilde "Beni Allah kurtaracaktır" cümlesini ancak ve ancak bir peygamber söyleyebilir. Yalancı bir peygamber bu kadar emniyet ve güven içinde bu hareketi yapamaz. Zira bu adamın kılıcı çekip "Şimdi seni benden kim kurtaracak" demesi beşeri hiçbir kurtuluş yolunun olmadığını gösterir. Çünkü Efendimizin kendini savunacak beşeri hiçbir aleti yoktu. Bağırıp sahabelerden yardım istemesi de imkansız da mümkün değildi. Çünkü böyle yapana kadar karşıdaki adam hemen kılıcı indirip öldürebilirdi. İşte böyle beşeri hiçbir çıkar yol olmadığı halde ölümle karşı karşıyayken büyük bir güven içinde "Beni Allah kurtaracaktır" demesi onun Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğunun ispatıdır. 2. Bu hadis-i şerif peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a inancının büyüklüğünü zerre kadar bile bir tereddüt taşımadan yalnızca ona güvenip bağlandığını, diğer bir ifadeyle sarsılmaz bir imanla Allah'a bağlı olduğunu gösterir. Onun bu güven ve imanını hayatının değişik devrelerinde açık bir şekilde görmekteyiz. İşte Huneyn günü. İlk defa İslam ordusu sayı ve mühimmat bakımından düşman ordusundan daha fazla olmasına rağmen bir çil yavrusu gibi dağılıp kaçmaya başladığında, hatta Efendimizin etrafında parmakla sayılacak kadar bile az insan kaldığında, 12 bin kişilik bir ordunun hepsinin sel gibi kaçmaya başladığını gördüğünde, Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayağa kalkıp kollarını açarak kaçışan askerlere, "Ben Allah'ın Resulüyüm, ben Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın oğlu Muhammed'im, nereye kaçıyorsunuz?" diye öyle bir haykırmıştı ki, onun bu kararlılığı, tam imanı, Allah'a tam güveni ve cesareti, kocaman bir orduyu tekrar toplamaya vesile olmuş ve zafer kazanılmıştı. 3. Bu hadis-i şerif, peygamberimizin çok cesur bir insan olduğunu, asla ve asla korkak olmadığını gösterir. Zira yaşadığımız birçok hayat olaylarında cesurmuş gibi görünen birçok komutanın, birçok insanın ölümle karşı karşıya kalınca, yani güvendiği beşeri dayanaklar ortadan kalkınca korkaklaştığını, hatta ve hatta kendini yitirip alçaldığını görmekteyiz. İşte bu nedenledir ki Allah'a tam tevekkül ve iman insana büyük bir cesaret, büyük bir kuvvet ve büyük bir şeref verir. 4. Allah'a tam tevekkül ve iman Allah'ın yardımını celbeder. Zira kılıcını çekip Efendimiz'i öldürmek isteyen bu adam, Efendimiz'in Allah'a tam tevekkülü ve imanı karşısında sarsılıp kılıç elinden yere düşmüştü. Diğer bir ifadeyle Efendimizin önünde beşeri hiçbir kurtuluş yolu yoktu. Ancak onun derin imanı ve Allah'a güveni ona kurtuluş yolunu kazandırdı. İşte bu nedenledir ki Allah'a tam inanıp güvenen bir insanın önünde duracak hiçbir beşeri engel ve kuvvet yoktur. Bu hakikati ecdadımız iman tekeden süt çıkarır atasözüyle dile getirmiştir. İşte İslam'daki bu ince nokta, Yunan ordusu Sakarya'nın doğusuna geçip top sesleri Ankara'dan duyulduğu bir ortamda milli şairimiz Mehmet Akif'e İstiklal Marşı'nı yazdırtmış ve şöyle dedirtmiştir. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. 5. Bu hadisi şerif, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbindeki insan sevgisinin büyüklüğünü gösterir. Zira kendisini öldürmek isteyen bu adamın elinden kılıcı aldığında onu rahat bir şekilde öldürebilirdi. Ancak o, Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik ediyor musun sorusuna hayır cevabını almasına rağmen onu öldürmedi ve serbest bıraktı. Hiç şüphesiz ki bu, Efendimizin kalbindeki insan sevgisinin büyüklüğünü, onun inanç hürriyetine verdiği ehemmiyeti, inanca baskı yapılamayacağı prensibini getirip uyguladığını gösteren açık bir delildir. Onun bu yüce tavrını, ona suikast düzenleyen bu adam kavmine dönünce, "Ci'tukum min indi hayrin nasi." Dünyanın en değerli insanının yanından geliyorum ifadesiyle dile getirmiştir. Onun dünyanın en değerli insanı olduğunu çölde yaşayan bir bedevi bile anladı. Onun içindir ki onu bir defa görenler, onun üstün şahsiyetini bir defa müşahede edenler, onun bir sözünü işitenler, ona iman etmek için bölük bölük koştu Medine'ye. Çölleri, vadileri, dağları aşarak, İran'daki Selman'ı, Habeş'teki Bilal'i Medine'ye getiren neydi? Neydi hicretin 8. yılında civar köylerdeki, kasabalardaki, şehirlerdeki, ülkelerdeki binlerce insanı akın akın Medine'ye koşturtan? Zira beşeriyet, kendisini öldürmeye gelene dünyanın en değerli insanının yanından geliyorum dedirten bir peygambere koşuyordu. Kendisini öldürmeye gelenleri dirilten bir peygambere koşuyordu. Ya Resulallah, seni tanımadan önce dünyada en nefret ettiğim kişi sendin, şimdi ise dünyada en çok sevdiğim insan sen oldun dedirten bir şahsiyete koşuyordu. Biz eminiz ki günümüzde Siyonist basının antipropagandasıyla dünya kamuoyuna teröristlerin lideri olarak tanıtılan peygamberimizin üstün şahsiyetini, güzel ahlakını, engin faziletini hayatımızda yansıtıp onun sünnetini canlandırdığımız zaman yine dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine insanlık, beşerin efendisine, o yüce peygambere akın akın koşmaya başlayacaktır. En güzel selamlar senin üzerine olsun ey güzel peygamber. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Assalatu vesselamu aleyke ya Nebiyyallah. Assalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. 79. hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radıyallahu anhu قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بضانا. صدق رسول الله فيما قال اَوْ كَمَا قَال. Umar radıyallahu anhu said, I heard Messenger of Allah saying, if you all depend on Allah with your religions, He would certainly give you provision as he gives it to birds who go forth hungry in the morning and return with full belly at dusk. Imam Tirmizi narrated this hadith. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini rivayet etti. لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِ Şayet siz tam bir hakkıyla, tam bir şekilde Allah'a tevekkül etseniz, لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ Hiç şüphesiz ki Allah Teala kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırır. تَغْدُوْ خِمَاسًا Kuşlar günün ilk yarında yuvalarından karınları ve kursakları boş olarak yuvalarını terk ederler ve taruhu bitanen günün ikinci yarısında akşam yuvalarına döndüğünde karınları tok olarak yuvalarına dönerler dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi İmam Tirmizi rivayet etmiştir ve hadis hasendir diye de hüküm vermiştir. Sevgili dinleyenler, bu hadis-i şerifi 77. hadisin açıklamasını yaparken kısmen açıklamıştık. Bu nedenle biz 80. hadis-i şerife geçiyoruz. 80. hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Umaret el-Bera ibn Azib'in radıyallahu anhuma kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya fulanu. إذا أبيت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلته ونبيك الذي أرسلته فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفُطْرَ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ خَيْرًا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ وَفِي رِوَيَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ الْبَرَى قَالْ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا اَتَيْتَ مَطْجَعَكَ فَتَوَطَّ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثم اتجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال واجعلهن آخر ما تقول صدق رسول الله فيما قال أو كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه ما said Messenger of Allah asked me to recite whenever I go to bed. Allahumma eslemtu nefsi ileyk. O Allah, I have submitted myself to you. I have turned my face to you. Ve vejjehtu vejhi ileyk. I have turned my face to you. Ve fevvastu emri ileyk. Entrusted my affairs to you. And committed my back to you. وَأَلْجَأْتُ زَهْرِي إِلَيْكَ and committed my back to you out of desire for you and fear of you رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ expecting your reward and fearing your punishment لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ there is no refuge and no place of safety from you but with you آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت I believe in the book you have revealed and in the prophet you have sent. Messenger of Allah said, If anyone recited these words and died that night, he will die in the true religion. In case he remains alive till morning, he will obtain good. İmam Bukhari and Muslim narrated this hadith. Sahabeden Ebu Umara Berra İbni Azib radıyallahu an dedi ki, hadis-i şerifin metnine geçmeden önce Berra bin Azib radıyallahu anh hakkında kısa bir bilgi verelim. Berra bin Azib, sahabi oğlu sahabi olan Berra, Medineli ve Evs kabilesindendir. Hicretten evvel Medine'de Müslüman olmuştur. Hazreti Peygamber'e derin muhabbeti ve bağlılığı ile tanınmaktadır. Onun tavır ve davranışlarını nakletmeye özel bir önem verir, hep Hazreti Peygamber'i örnek gösterirdi. Mesela namazda safların düzgün tutulmasına pek dikkat eder, bunun gereğinden ve faziletinden sık sık bahseder ve derdi ki, cemaatle namaz kılmaya kalktığımız zaman Hazreti Peygamber elleriyle göğüslerimize, bazen de sırtlarımıza değer, böylece safları düzeltir. Saflarınız bozuk olmasın, sonra o bozukluk kalplerinize sirayet eder buyururdu. Bir keresinde de Resulullah'tan bahseden biri, Hazreti Peygamber'in yüzü kılıç gibi parlardı demişti. Bu benzetmeyi yerinde ve zarif bulmayan Berra Hazretleri derhal müdahale etmiş ve hayır, Resulullah'ın mübarek yüzü ay gibi parıldardı diye gerçeği gereken şekilde dile getirmişti. Hazreti Peygamber'den 305 hadis rivayet etmiştir. Bunlardan 22'sini Buhari ve Müslim müştereken nakletmişlerdir. Hazreti Berra yaşı küçük olduğu için Bedir gazvesine katılamamışsa da Uhud'dan itibaren savaşlara iştirak etmiştir. Hatta o Hazreti Ömer zamanında Rey fethine ve Tüstel savaşına da katılmıştır. Hazreti Ali'nin hilafetinde Kufe'ye yerleşmiş ve Hicri 72 yılında orada vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun, bizi de onun ışığından faydalandırsın. İşte Berra radıyallahu anh diyor ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim. İza eteyte madci'ake, yatağına yattığın zaman akşamleyin veya herhangi bir vakitte yatağına uyumak için gittiğinde, fetevatta vudu ekeli salati, namaz için abdest al. Thumma tacı ala şıkkıkel eymen, sonra sağ tarafına yat ve şunları söyle. Allahümme eslemtu nefsi ileyk. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Ve veccehtu vechi ileyk. Yüzümü sana çevirdim. Ve fevvattu emri ileyk. Ve halimi sana arz ettim. Ve elce'tu zahri ileyk. Sırtımı sana verdim. Rağbeten ve rahbeten ileyk. Rahmetini umarak, azabından da korkarak. La melce'e ve la mence minke illa ileyk. Senden başka sığınılacak hiçbir şey yoktur. Senden kurtulacak hiçbir yer yoktur. Âmentu bi kitâbikellezî enzelte ve nebiyyikellezî erselte. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim. Bu hadis-i şerif İmam Bukhari'nin Kitab-ı Davat 5'te ve Kitab-ı Vudu 75'te kayıtlı bulunmaktadır. Sevgili dinleyenler, bu hadis-i şerifin diğer bir rivayetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Berra bin Azib'e öğrettiği bu hadisi tekrarlamasını istedi. Berra hadisi olduğu gibi tekrar etti. Ancak son kısmına gelince, indirdiğin kitaba ve gönderdiğin nebiye iman ettim diyeceği yerde nebi kelimesini Resul kelimesiyle değiştirerek indirdiğin kitaba ve gönderdiğin Resul'e iman ettim dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen araya girip gönderdiğin nebiye iman ettim de diyerek nebi kelimesinin yerine Resul kelimesini kullanmayı caiz görmemiştir. Sevgili dinleyenler, Görüldüğü gibi Bera bin Azib'in söylediği Resul kelimesi ve Nebi kelimesi de aynı şahsı, yani Hazreti Peygamber'i kastetmesine rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam lafızlardaki bu değişikliğe cevaz vermemiştir. İşte bu ve buna benzer diğer rivayetlerden dolayı bazı İslam alimleri hadislerin kelimesi kelimesine rivayet etmenin zorunlu olduğunu, manayla rivayet etmenin caiz olmadığını söylemişlerdir. Ancak diğer bazı alimler belirli şartlar altında manayla rivayete cevaz vermişlerdir. Mesela lafızları taabbudi olan hadislerin dışındaki hadislerde beyaz ve ak, siyah ve kara gibi aynı anlama gelen kelimeleri kullanmanın caiz olduğunu, ancak asıl olanın kelimesi kelimesine aynen rivayet olduğunu söylemişlerdir. Bu konuyu programımızın hadis usulü ile ilgili ilk üç dersinde, başlangıçtaki ilk üç dersinde özet bir şekilde ele almıştık. Dileyenler oraya müracaat edebilirler. Ancak hiç tereddüt etmeden söyleyeceğimiz bir hakikat vardır ki o da şudur. Sahih hadislerin ravileri hakikaten bir hadisi rivayet ederken çok titiz davranmışlardır. Adeta kılı kırk yarmışlar ve Efendimizin sözlerini gelecek nesillere olduğu gibi aktarmak için azami gayret göstermişlerdir. Sevgili dinleyenler, önümde bir kitap var. Kitabın adı Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu. Kitabı doktor ünvanlı bir zat yazmış. Diyanet Vakfı yayınlarından çıkmış ve iki baskı yapmış. Kitabın 182 ve 183. sayfalarında doktor ünvanlı bu zat, hadislerin sahabeden sonraki ravileri, hadislerin değil lafızlarını, manalarını bile koruyamadıklarını iddia ediyor. 183. sayfadaki orijinal metin aynen şöyle. Ne var ki sahabeden sonraki ravilerle ilgili şimdiye kadar izale edilemeyen bir iddia. Lafızlar bir yana, anlamların da doğru olarak nakledilip edilmediği hususunda ciddi kuşkular meydana getirmiştir. İddiaya göre sahabeden sonraki hadis ravileri hadis metinlerini orijinal lafızları veya doğru anlamlarıyla rivayet edecek Arapça bilgisinden yoksundurlar. Bu iddiasını da hadis ilminde hiçbir otoritesi olmayan Batalyevsi denilen bir zatın şu cümlesine dayandırıyor doktor ünvanlı bu zatı muhterem. وَاِنَّ كَثِيرًا مِنْ رُوَاتِ الْحَد۪يثِ قَوْمٌ جُهَّالٌ بِاللِّسَانِ وَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْفُوءِ وَالْمَنْصُوبِ Hadis ravilerinin ekseriyeti, çoğunluğu Arapça bilmeyen cahillerdi. Hatta merfu olanı mansup olandan ayırt edemeyecek derecede dil bilgisinden mahrumdular. Sevgili dinleyenler, ben bu cümleleri okurken hayret ettim, şaşırdım. Doktor ünvanlı bu zata sormak lazım. Merfu ve mansup harekeyi birbirinden ayırt edemeyecek derecede lisan bilmeyen, Arapça bilmeyen bu hadis ravileri kimlerdir acaba? Zira sahih hadislerin ravilerinin hayatlarını anlatan ciltler dolusu kitaplar var. Eğer bunların isimlerini verseydiniz, bu kitaplardan Arapçayı bile bilmeyen hadis ravilerinin kimler olduğunu, bu şahısların hadis ilminde bir kıymeti ehemmiyetlerinin olup olmadığını, daha da önemlisi bunlara hadis ravisi denilip denilmeyeceğini öğrenirdik. Zira ilmi metot bunu gerektirirdi. Sizin de belirttiğiniz gibi bu kadar önemli bir iddia bu kadar çürük bir delile nasıl dayandırılır? Hadis ravilerinin çoğunun Arapçayı bilmeyen cahiller olduğunu söylemek veya bunu söyleyenleri delil olarak kullanmak ne derecede ilim ile bağdaşır? Hadis ilmi ile bağdaşır. Zira Arapçayı bilmeyen kimseler değil hadis ravisi ve alim olmayı bu ümmetin avamının arasında mescit imamı bile olamazdı. Hadis ravilerinin çoğunun Arapçayı bilmeyen cahiller olduğu hükmüne değil hadis ilminin uzmanları günümüzün avamı bile gülmektedir. Sevgili dinleyenler, sahih hadislerin ravileri, ilimleri, amelleri, takvaları, zühdleri ve ihlaslarıyla son derece üstün şahsiyetlerdi. Onlarla günümüz insanlarını kıyasladığımızda, günümüzün bütün profesörlerini, bütün doktorlarını, doçentlerini toplasanız, bir tane Hasan-ı Basri etmez, bir tane İbn-i Şihab ez-Zühri etmez, bir tane Süfyan-ı Sevri etmez, bir tane Süfyan bin Uyeyne etmez, bir tane İmam-ı Şafii etmez, bir tane İmam Malik etmez, bir tane Ahmet bin Hanbel etmez, bir tane Vekî bin Cerrah etmez, bir tane Amr ibn Dinar etmez, bir tane Hammam bin Münebbih etmez, bir tane Abdurrezzak etmez, bir tane Yahya bin Ma'in etmez, bir tane İbn Ebi Şeybe etmez, bir tane İshak bin Rahaviye etmez, bir tane İmam Bukhari, İmam Müslim, İmam Ebu Davud ve daha niceleri etmez. Sevgili dinleyenler, benim daha fazla hayret edip şaşırdığım nokta, böyle bir iddia sahibine nasıl oluyor da doktor unvanı veriliyor? Daha da üzücü tarafı, böyle bir iddianın yer aldığı kitap iki baskı yapıp ödül alıyor. Sevgili dinleyenler, biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bera bin Azib'e öğrettiği ve yatmadan önce de söylemesini tavsiye ettiği o muhteşem kelimelere geçelim. Uyku, Allah Teala'nın bize ikram ettiği en önemli nimetlerdendir. Çünkü gün boyu yorulan vücut azalarının dinlenmeye ihtiyacı vardır. Gecenin sükuneti, sessizliği ve karanlığı ile vücut azalarımız istirahat eder. Sadece bir gece uyumadığımız zaman bile bunun verdiği sıkıntı ve ızdırabı gün boyu bizzat hayatımızda müşahede etmişizdir. Allah Teala geceyi dinlenmeye, gündüzü de çalışmaya tahsis etmiştir. Nitekim gecenin ve gündüzün bu önemini Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde şöyle ifade etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Gece ve gündüzde sizi uyutması onun ayetlerindendir. Rum Suresi 23. Ayet-i Kerime. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِئِكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ De ki, eğer Allah geceyi kıyamete kadar üzerinize ebedi yapsa, Allah'tan başka hangi bir ilah size ışık getirebilir ki? İşitmiyor musunuz? قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ Sermeden ila yevmil kıyame men ilahun gayrullahi ye'tikum bileylin teskununa fih efela tubsirun De ki eğer Allah gündüzü kıyamete kadar üzerinize ebedi yapsa Allah'tan başka hangi bir ilah size içinde sükunete erip dinleneceğiniz bir gece getirebilir görmüyor musunuz? Kasas suresi 71 ve 72. ayeti kerime. وَالْضُحَى وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى Kuşluk vaktine ve sükûne erdiğinde geceye yemin olsun ki. Duha suresi 1 ve 2. ayeti kerime. gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyama durarak geçirirler. Furkan suresi 64. ayet-i kerime. Onlar geceleri pek az uyurlar. Seher vaktinde de istiğfar ederlerdi. Zariyat suresi 17. ayet-i kerime. Geceleyin geç yatarak yeteri kadar dinlenemeyen bir insanın vücudu, ruhu ve psikolojisi bozuk olur. Hayatı normal işlemez. Hele gece 12'de yatan bir kimse, ki birçok insan daha da geç yatmaktadır, gecenin tam yarısından istifade edemediği için sabah hangi saatte kalkarsa kalksın, vücudu ve ruhu rahatlamış olarak kalkamaz. Bu duruma ısrarla devam ederse, vücudunda görünmeyen hastalıklar başlar. Bir müddet sonra da bu hastalıklar gün yüzüne çıkar. Çünkü normal çalışmayan bir makinenin bozulduğu gibi, normal çalışmayan bir vücut da bozulur. Böyle bir vücut ve ruh hali ile işe gittiği zaman, bir saatte yapması gereken bir işi ancak 3-4 saatte zor bitirir. Bu açıdan bakıldığında bu durumun ülke genelinde hakikaten büyük bir iş kaybı ve üretim eksikliğine sebep olduğu açıkça görülür. Günün değişik saatlerinin insan vücudu ve psikolojisinde etkisinin olduğu artık modern ilimlerin de dile getirdiği bir gerçektir. Dolayısıyla yerinde ve zamanında yapılmayan bir uyku ve uyanma, vücuda ve ruha olumsuz etki yaptığı gibi, yerinde ve zamanında yapılan bir uyku ve uyanmanın da vücuda ve ruha olumlu bir etkisi vardır. İşte insan makinesinin, tabir caiz ise, kullanma kılavuzu olan Kur'an ve sünnet, bu konuda da bizlere ışık tutmaktadır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem erken yatar, erken kalkardı. Geceyi vücudunu ve ruhunu kuvvetlendirmenin bir vesilesi yapardı. Güneşin doğmasından öğle namazına kadar, ikindi namazından güneş batıncaya kadar olan zaman aralığı içindeki uykuyu mekruh görerek vücuda ve ruha olumsuz tesir ettiğine işaret ederken, öğle namazı ile ikindi namazı arasındaki kısa bir uykuyu, ki biz buna kaylule diyoruz, sünnet haline getirip teşvik etmiştir. Bu uykunun hakikaten vücuda ve ruha çok büyük faydalarının olduğunu bizzat yaşayarak müşahede etmişizdir. Nitekim Avrupa'daki büyük firmaların üretimi artırmak ve işçilerinin beden ve ruhunu kuvvetlendirmek için öğlenleyin bu kısa uykuyu işçilerine zorunlu yapmaları, Allah Resulü'nün getirdiği ölçülere bütün dünya insanlığının ne kadar çok muhtaç olduğunu gösteren önemli bir işarettir. Öte yandan akşam en geç saat 10'da yatan bir Müslüman, gece saat 3 veya 4'te bomba gibi kalkar. Gecenin ne kadar uzun olduğunu fark eder ve uykusundan tat alır. O vakitlerde kılmış olduğu birkaç rekat teheccüd namazı ile dünyada eşi ve benzerine rastlanmayan bir manevi lezzet ve tat alarak kalbini ve ruhunu kuvvetlendirir. Nitekim teheccüd vakitlerinde kılınan namazlar, tesbihler, dualar ve yakarışlar ile duyulan lezzeti İbrahim bin Ethem şöyle tarif etmiştir. Nahnu fi lezzetin lev arafehel muluku لَقَاتَلُونَ عَلَيْهَا Biz öyle büyük bir lezzet, öyle büyük bir tat ve öyle büyük bir haz içindeyiz ki, şayet dünya kralları bu lezzeti bilselerdi, onu bizden almak için bize savaş açarlardı. Hakikaten teheccüd vakitlerinde yaratıcıdan aldığı ilahi nur, kuvvet ve iman ile İç dünyasının ve ruhunu canlandıran, sabah namazını camide cemaatle kıldıktan sonra da yeni doğan güneş ışınları altında Kur'an okuyan bir kimse, bu psikolojik güç, huzur ve tad ile gün boyu çevresiyle olan ilişkilerde en güzel sözler, hikmetler ve davranışlar sergiler. mutlu ve huzurlu olur. Madden ve manen dinç, enerji yüklü ve dinamik olduğu için de kısa zaman içinde birçok iş yapar. Allah'ın azametinin ve büyüklüğünün delillerinden bir tanesi de büyük şeyleri basit sebeplerle yapmasıdır. Nitekim yıkılmaz gibi görünen zalim Nemrud'un otorite ve saltanatını bir sivrisinek ile darmadağın etti. Beşerin efendisini de müşriklerin elinden bir örümcek ağıyla kurtardı. İşte Allah'a sımsıkı bağlı olan bir mümin de günlük hayatta basit sebeplerle birçok büyük işler yapabilir. İşte bu basit sebep erken yatıp erken kalkmaktır. Erken yatıp erken kalkmakla vücudumuzu ve ruhumuzu kuvvetlendirmek birçok büyük işlere açılan ilk kapıdır. Eğer bu düzenlemenin ülke genelinde yapıldığını düşünecek olursak, o zaman ülkemizin şu andaki mevcut üretim ve enerjisinin kat kat artacağını göreceğiz. Nitekim bu hakikati çok iyi bilen bazı yıkıcı mihraklar, televizyonlarda gece geç vakitlerde koydukları programlar ve ahlaksız filmlerle geç yatmayı teşvik ederek genç nüfuzumuzun potansiyel enerjisini kırmayı hedeflemişlerdir. Böylece birçok insan geç yatarak vücut enerjisini kırmış, ahlaksız filmlerle de ruhunu parçaladığı için yürüyen ölüler haline gelmişlerdir. İşte biz bu hadislerle bir kere daha peygamber sünnetine sarılmanın ne büyük hikmetlerle dolu olduğunu ve ne kadar çok önemli olduğunu iyi anlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her alanında olduğu gibi uykuya ve uyanmaya da çok büyük anlamlar yüklerdi. Akşam yattığı zaman elini sağ yanağının altına koy ve Allah'ım senin isminle ölürüm, senin isminle dirilirim derdi. Allahümme bismike emutu ve bismike ahya. Yataktan kalktığı zaman da elhamdülillahillezî ahyâne ba'deme emâtenâ ve ileyhin nuşur. Bizi öldürdükten sonra tekrar dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş yalnızca O'nadır derdi. Bu hadis-i şerif İmam Bukhari'nin Kitab-ı Davat 7, 8 ve 16, İmam Müslim'in Kitab-ı Zikir 59'da kayıtlı bulunmaktadır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem uykuyu ve uyanmayı ölmek ve dirilmek olarak değerlendirmesi son derece anlamlıdır. Zira her gün öldüğünü ve her gün dirildiğini anlayan bir insan hayatının sonundaki gerçek ölümü ve mahşerdeki gerçek dirilmeyi asla unutmaz. Böylece gün boyu çevresiyle olan ilişkilerde haksızlık ve zulümden şiddetle kaçınır. Nitekim insanlar ölümü, kıyamet günü mahşerdeki dirilmeyi ve hesap vermeyi unuttukları için hayatlarında birçok yanlışa kayıp haksızlıklar ve zulümler yapmaktadırlar. Ayrıca her insan uyuduğu zaman kendi iradesinden çıkar. Artık kendi kendisine sahip değildir. Gücünü ve ihtiyarını kullanamaz hale gelir. İşte bu bir çeşit ölümdür. Uyuması kendisine bağlı olmadığı gibi uyanması da kendi kudretinde ve istidadında değildir. Nitekim akşam yatıp da sabah kalkamayan birçok insanı görmekteyiz. Bu nedenle sabah sağ salim kalkan bir kimse kendisini tekrar dirilten Rabbine bu cümleler ile teşekkür etmeli ve vücudundaki eklemlerin sayısınca sadaka vermelidir. Sevgili dinleyenler, her gün uyurken adeta ölmekteyiz. Uyanacağımızın da garantisi yoktur. Belki o uyku hayatımızın son uykusu olabilir. İşte çok hassas olan bu son anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Berâ bin Azib'in şahsında bütün bir ümmete öğrettiği şu tavsiyeler ne kadar da manidar, bir o kadar da önemlidir. Akşam yatağına gideceğin zaman abdest al. Sonra sağ tarafına yat ve son söz olarak şu cümleleri söyle. Allahümme eslemtu nefsi ileyk. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Ve veccehtu vecihi ileyk. Yüzümü sana çevirdim. Ve fevvattu emri ileyk. Halimi sana arz ettim. Ve elce'tu zahri ileyk. Sırtımı sana verdim. Rağbeten ve rahbeten ileyk. Rahmetini umarak, azabından da korkarak. La melce'e ve la menca minke illa ileyk. Senden başka sığınılacak hiçbir şey yoktur. Senden kurtulacak hiçbir yer yoktur. Âmentu bi kitâbikellezî enzelte, indirdiğin kitaba ve nebiyyikellezî erselte ve gönderdiğin peygambere iman ettim. Allahümme eslemtu nefsî ileyk. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. İnsan bu cümlelerle sanki şöyle söylemek ister. Rabbim, biraz sonra uykuyla öleceğim ve kendi irademden çıkacağım. Artık cesedim de ruhum da sana emanettir. Ben kendimi sana teslim ettim. Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a verdim. Ve veccehtu vecihi ileyk. Yüzümü sana çevirdim. Yani yönümü ve kıblemi sana döndürdüm. Sevgili dinleyenler, bu son derece önemli bir noktadır. Çünkü insan günlük hayat içinde Allah'tan başka birçok şeylere yönelebilmektedir. Yüzünü, yani hedefini, amacını ve yönünü bazen mala, bazen kadına, bazen makama vesaire gibi şeylere çevirebilmektedir. İşte bu gibi şeyleri reddederek son anda ben kalbimi, gönlümü, amacımı ve hedefimi sana çevirdim. Benim maksudum, amacım, hedefim sensin. Benim kalbim, yönüm sana doğrudur demek çok büyük bir anlam taşır. Bir insanın yönünü Allah'a ve Allah'ın razı olduğu şeylere çevirmesi hem günlük hayatta hem de önümde birçok derin manalar ifade eder. Önceki ümmetlerden yaşayan bir adam, yaşadığı memleket kötü bir memleket olduğu için hayatı boyunca hep günah işlemiş. Ancak son anda pişmanlık duymuş ve yeryüzünün en bilgin alimine gitmiş. O alim, adama ülkesini terk edip halkı Allah'a ibadet eden başka bir memlekete hicret etmesini tavsiye etmiş. Adam o memlekete doğru giderken yolun ortasında ölüm gelmiş. Rahmet melekleri ile azap melekleri tartışmaya başlamış. Üçüncü bir melek aralarında hakemlik yaparak iki memleket arasını ölçün. Hangi memlekete daha yakın ise adam o memleket halkına aittir demiş. Melekler adamın attığı adımları saymışlar ve adımlar iki memlekete de eşit çıkmış. Ancak ölüm geldiğinde adamın yüzü Allah'a kulluk yapılan memlekete doğru yere düştüğü için adamı rahmet melekleri kabzetmiş. Bu kıssada İmam Bukhari'nin Kitab-ül Enbiya Bab 54'te, Müslim'in de Kitab-ı Tevbe 46'da kayıtlı bulunmaktadır. Ve fevvattu emri ileyk. Halimi sana arz ettim. Bugüne kadar olan hayatımda sevabımla, günahımla, durumumu, halimi sana havale ettim. Ve elce'tu zahri ileyk. Sırtımı sana verdim. Burada sırtımı sana verdim ifadesine sana tevekkül ettim, sana güvendim manası verilebildiği gibi geride bıraktığım ailemi, çocuklarımı vesaire sana emanet ettim manası da çıkarılabilir. Rağbeten ve rahbeten ileyk. Rahmetini umarak, azabından da korkarak. Ölümle ilk adımımı attığım bu ebedi yolculuğumda karşılaşacağım şeylerde senin rahmetini umuyorum. Azabından da korkuyorum. ümit ve korku arasında durumumu sana arz ediyorum.
Sevgili dinleyenler,
İmam Şafii'ye isnat edilen ve son ölüm anında korku ile insanın korku ile ümit arasında olması gerektiğini beyan eden şu beyitler ne kadar da anlamlıdır.
وَلَمَّا قَسَى قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ الرَّجَهَ مِنِّي لِعَفِّكَ سُلَّمَا تَعَظَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَنْتُهُ بِعَفِّكَ رَبِّي كَانَ عَفُّكَ أَعْظَمَا وَلَمَّا قَسَى قَلْبِي
Ruh bedenimden çıkarken, kalbim katılaştığı zaman, وَدَاقَتْ مَذَاهِبِي ve dünyaya giden bütün yollarım daraldığı zaman,
جَعَلْتُ الرَّجَى مِنِّي لِعَفِّكَ سُلَّمَا
Sana olan ümidimi ey Rabbim, senin affına, mağfiretine merdiven yaptım.
تَعَظَمَنِي ذَنْبِي
Ancak dünyada işlediğim günahlar beni korkuttu, beni ürküttü.
فَلَمَّا قَرَنْتُهُ بِعَفِّكَ رَبِّي
Ancak işlediğim günahları senin affınla kıyasladığım zaman ey Rabbim,
كَانَ عَفُّكَ اَعْظَمَا
Senin affının daha büyük olduğunu gördüm, diyor İmam Şafii radıyallahu anh.
لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ
Senden başka sığınılacak ve senden kurtulacak hiçbir yer yoktur. Zira senin sultan, otoriten ve hükmün bütün bir kainatı kuşatmıştır.
Âmentu bi kitâbikellezî enzelte ve nebiyyikellezî erselte.
İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim. İndirdiğin kitapta her ne kadar ahkam ve ahbar var ise, ben onların cümlesine inandım, kabul ettim, tasdik ettim. Hepsi haktır ve gerçektir. Ben yine gönderdiğin peygambere ve o peygamberin senin katından getirdiği bütün haberlere inandım, kabul ettim, tasdik ettim. Allahümme amin. Bu duygularla, bu dua cümleleriyle programımızı kapatırken, hepinize sağlık, sıhhat, afiyet dolu günler temenni ederim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.
Riyazu Salihin min kelami Seyyidil Murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.